Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dinleyenlerimiz, her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Hocam yine medeniyet coğrafyamızda gelişmelerin ardı arkası kesilmediği bir dönem yaşıyoruz. Öncelikle bizim hemen yanı başımızda yaşanan Zeytin Dalı Harekatı'yla devam eden gelişmelere bakalım müsaadenizle. Evet, Zeytin Dalı Harekatı'nda önemli bir eşik daha aşıldı. Cin Deresi teröristlerden temizlendi, içeriye girildi ve artık Afrin'e tamamen sınıra ulaşılmış oldu. Yani direkt Afrin şehir merkezine. Ve şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısına da bir göz atalım müsaadenizle. 3149'a ulaşmış şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı. Afrin ve Azez'e su sağlayan baraj da ele geçirilmiş. Önemli mesafeler kat ediliyor. Bu şu ana kadar geldiğimiz noktayı nasıl değerlendirirsiniz Zeytin Dalı Harekatı'nda? Buyurun hocam.
Hayırlı akşamlar dileyerek başlayalım. Öncelikle sahada mücadele eden kahraman askerlerimizi, polislerimizi, güvenlik güçlerimizi, hatta onlara çay yaparak destek veren 80 yaşındaki o sınırdaki dedemize varıncaya kadar,
hatta Yörük
hepsini teyzeye saygıyla, hürmetle selamlıyoruz. Allah gazalarını mübarek etsin.
Evet, amin.
Tırnaklarına taş değirmesin. Afrin harekatı malumunuz Rusya'nın zımnan onayı ile hava sahasını açmasıyla başladı ve 40 günü geçti. Türkiye iğneyle kuyu kazar gibi adım adım, köy köy, belde belde, mezra mezra ilerledi. Şu anda işin zor kısmı, dağlık araziler temizlendi. Asi Nehri'nin bir kolu olan Afrin Çayı, ki zaten ismi de oradan geliyor. Vadi boyunca işte en büyük meskun mahal olan Cin Deresi'nde temizlenmesinden sonra şu anda Afrin şehir merkezi ve onun da bir de aşağı doğru uzantısı şeklinde Terrifat bölgesi vardır ki muhtemelen orayı çembere almıyorlar ki hala kaçmak isteyenlere bir fırsat tanıyorlar. Hilal'in bir ucunu açık bırakarak. Fakat burada konumuzu teşkil eden esas vurgulamak istediğimiz nokta, dünya medyasında bu nasıl gözüküyor? Şimdi biz olayı kendi içimizde teröre karşı bir mücadele yapıyoruz. Aslında o tünellerin ucunun Türkiye'ye çıkmış olması, Türkiye'nin bekasını ilgilendiren bir konudur diyoruz. Ancak şunu unutmayalım ki dünyada küresel sermayeyi, küresel medyayı elinde tutan unsurların mevcut Türkiye Cumhuriyeti'ne ve son yıllardaki dış politikasına pek de olumlu bakmadıklarını iyi biliyoruz. Zaten yüzyıllardır bu coğrafyada bizi istemezler, bizi Orta Asya'ya sürmek isterler. Bir de bu Tayyip Erdoğan döneminde işte üst üstüne kalemini kırıp harekatlar yapıp Van Münüt'ten bu yana bunu da başaramamaları, en son FETÖ darbe girişimi başarısızlığından sonra içlerinde zaten bir ukde vardı. Buradan yola çıkarak dünyada, gerek Avrupa'da, Almanya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne varıncaya kadar medyada PKK'nın ifadesini Türkiye düşmanı ne kadar odak varsa köpürterek, Türkiye orada sivilleri de değil sivil Kürtleri öldürüyor ifadesi manşete çekilmeye çalışıyor. Yani sadece sivil de değil, yani Kürt sivilleri öldürüyor. Buradaki hedef şu: Türkiye'nin içerisine bir mesaj vermek. Yani çünkü Türkiye'de hatırı sayılır bir Türkiye ile hiçbir problemi olmayan, bayrağına, devletine herhangi bir problemi olmayan Kürtlere karşı bir algı operasyonu yapılıyor. İkincisi de Türkiye'yi sanki eli kanlı teröristlerle işbirliği yapan bir ülkeymiş gibi, işte o MİT tırlarının DAEŞ'e yardım ediyor propagandasını yapmışlardı. Yani bir terör örgütünü kurup besleyen, ona lojistik destek veren, silah sağlayan kendileri ama mücadele eden, mesela Fırat Kalkanı'nda 3000 küsur tane DAEŞ'lı teröristi etkisiz hale getiren Türkiye'dir ve bu kadar rakama kara harekatında ulaşan Amerika ve başka bir ülke yok. Yani havadan atıyorlar bombayı.
Nereye gelirse.
Kime denk gelirse.
Sivil vesaire fark etmez.
İşte öyle bir dertleri yok. Şu anda Türkiye üzerinde böyle bir algı operasyonu yapılıyor. Türkiye'de akıllı bir hamleyle dünyada Birleşmiş Milletler temsilciliğine de haber vererek dünya kamuoyunda etkili olabilecek o gözlemci ve gazetecileri getiriyor. Afrin'de bizzat kendilerinin şahit olmasını sağlıyor ve dünya medyasının o algısını tersine çevirmeye çalışıyor. Çünkü algı şuydu, Türkiye sivilleri katlediyor veyahut da sivil halka zulmediyor. Ama sahada görülen gerçeğe bakıldığında PYD'liler ve PKK'lılar Türk askerine karşı koyamayacağı bölgelerde... Evet. Sivilleri kalkan yapıyorlar, bazen de yanında alıp götürüyorlar. Hatta o bölgedeki ileri gelen aşiret önderlerini yanlarında rehin aldıkları basına yansıdığı kadarıyla görmekteyiz. Ve şu anda Afrin şehir merkezinde de çok sayıda adeta esir konumunda kalkan haline getirilen siviller var. Yani Türkiye bunu açık açık, yani dünyada bağımsız gözlemcilere gösteriyor ve bunun neticesinde de yavaş yavaş dünya basınında son birkaç gündür Türkiye'nin de tezlerini doğrulayan yorumlar geçmeye başladı. Çünkü sahada yaptığımız şey belli, yani teröristi acımasızca etkisiz hale getiren silahlı kuvvetlerimiz sivil halka da kamyonetlerle koli koli yardım dağıtıyor ve erzak dağıtıyor, hastalarını doktora götürüyor. Bunu yaparken de bu Türk'tü, Kürt'tü, Arap'tı diye herhangi bir ayrım da yapmıyor. Bunu da herkes dost düşman görüyor ve göz önünde olan bir gerçek bu.
Yani aksine YPG'liler, teröristler sivilleri hem kalkan yapıyor hem de şimdi yeni yayınlanan görüntüler var. Sivillerin geçiş noktalarına bomba düzenekleri yerleştirip onları patlatıyorlar. Böyle hadiseler şimdi yaşanıyor ama dünya bunları görmüyor.
Tezgah güzel kurulmuş da işte herkes bir hesap yapar, Allah'ın da bir hesabı var denir.
Evet.
Şimdi bizim o insansız hava araçlarımızın çekmiş olduğu fotoğraflarla da her şey açık seçik net gözüküyor. Yani eğer bizim o İHA'lar kendimizin olmasaydı, bu hava desteği olmamış olsaydı işimizin ne kadar zor olduğunu ve biz bu operasyonu belki yine yapardık, belki yine tamamlardık, uzun olurdu, meşakkatli olurdu ama çok fazla can kaybına sebep olurdu. Ama bu havadan o İHA'lar ve SİHA'ların gözlemleri çok işleri kolaylaştırdı ve şeffaf bir şekilde de her şey gözüküyor. Yani adam rokete füzeyi veya işte bombayı koyuyor, ateşlediği sırada havadan tepesine yiyor kurşunu. Yani öbür türlü işte bu sivildi diyor.
Evet.
Ayıkla pirincin taşını. Evet.
Şimdi Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları var. Hem Zeytindalı Harekatı'nın süresiyle ilgili hem de Irak'ta da böyle bir operasyonun başlayacağına dair, ama ona geçmeyelim. Birazdan kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Onun öncesinde ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rob Manning'in bir açıklaması oldu geçen hafta. PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Mazlum Kobani adını kullanan Ferhat Abdi Şahin için bu sözcü General Mazlum ifadesini kullandı. General ifadesini kullandı ve Türkiye'den de tepki gördü. Hem üst düzey hem de Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından. Herhalde Pentagon Sözcüsü saçmalamaya devam etmiş dedi. Buna da kısaca değinelim hocam.
Şimdi Tillerson'ın Dışişleri Bakanlığı ziyaretinden sonra da benzer şeyleri konuştuk. Amerikan Dışişleri Bakanlığı her ne pahasına olursa olsun Türkiye ile ilişkileri koparmak istemiyor. Yani Türkiye'nin bölgede güçlü bir müttefik olarak Amerika'nın yanında kalmasını istiyor. Fakat Pentagon ve CENTCOM dediğimiz bu Amerika'nın sahada operasyonel harekatını yürüten generaller, komutanlar vesaire. Bunlar da tam tersine PKK ile YPG ile kol kola fotoğraflar çektiriyorlar. Lojistik destek veriyorlar ve bunlarla birlikte olduğunu söylemekten hiç de imtina etmiyorlar. Dolayısıyla aynı gün içerisinde farklı beyanatların olduğunu basından duyabiliyorsunuz.
Peki hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi çok kısa bir aramız var değerli dinleyenler. Aranın akabinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da medeniyet coğrafyamıza devam ediyoruz. Hocam az önce de dile getirdiğimiz gibi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Zeytin Dalı Harekatı'nın süresine dair bir açıklaması oldu. Mayıs ayında bitebilir dedi. Ve aynı zamanda Irak'ta da PKK'ya yönelik Irak hükümetiyle birlikte hem Sincar hem de Kandil'e yönelik benzer bir operasyonun sinyalini verdi. Hatta şunu da söyledi. İki operasyonu birlikte yürütebilecek güce sahibiz dedi. Bu gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Yakın zamanda böyle bir operasyon öngörüyor musunuz? Ne dersiniz?
Yaklaşık 2 ay kadar önceki programımızda da ben aynı şeyi söylemiştim. Afrin operasyonunda Türkiye o kırsal alanları temizleyip köy, belde ve benzeri temizledikten sonra Afrin şehir merkezini çembere aldığında bu biraz daha uzun ve zamana yayıldığı zaman daha rahat olabilecek bir operasyondur. Yani dış dünyayla bağlantısını kestiğimiz zaman işimiz kolaylaşır. Acelemiz de olmaz. Hani dedim bir kale kuşatması gibi. Dolayısıyla şu anda Türkiye yani 15-20 güne kadar muhtemelen bu Tel Rifat koridoru var. Evet. Halep'e doğru uzanan o bölgeyle birlikte şimdi Cinderes en büyük engeldi. Etrafı çembere alındıktan sonra zaten jandarma özel harekat ve polis özel harekat timleri vardır. Bizim bu Şırnak'ta, Nusaybin'de, Cizre'de,
Çukur eylemlerinde aktif görev alanlar.
Onların sahası zaten. Onlar kendi işlerini yaparken Türkiye aynı anda diyelim ki İran kuzeyinde Sincar bölgesinde veya Kandil'de veya Membiş'te veya Tel Abyad'da buna benzer bir coğrafyada da benzer bir operasyonu aynı anda çok rahat sürdürebilir. Şu anda Türkiye'nin muhtemel yani bu şehir merkezini çembere aldıktan sonra yani Afrin'i noktalamadan ikinci bir harekata girmesi çok muhtemeldir, olabilir. Ve bu Membiç olabilir. Membiç'in özelliği buraya göre çok daha düz bir coğrafya. İkinci bir kolaylığı nüfusunun tamamına yakını Sünni Araplardan ve ÖSO'yla çok yakın organik kan bağı olan bir bölge. Oradaki PYD'liler adeta orada silah zoruyla duruyorlar. Evet. Hiç olmazsa bu Afrin bölgesinde dağlık bir bölgeydi. Zeytinlik bir ve bölge, ormanlık bir bölgeydi. Köylerden bunlarla işte zaten PKK'nın ilk Kuruçka dönemi yani Öcalan'ın ve PKK'lıların Suriye'de ilk yuvalandıkları yer Afrin bölgesiydi. Evet. Yani Türkiye'den önce PKK burada kuruldu ve oradan ilk terör eylemlerini Türkiye'ye getirdi. Bu açıdan düşündüğümüzde diğer yerler daha kolay ve Türkiye'nin dünya kamuoyundaki argümanı da onu haklı çıkarıyor. Diyor ki Membiç'te Amerika diyor beraber yönetelim. Türkiye'de diyor ki yani beraber yönetmeye gerek yok. Ben de yönetmeyeyim, sen de yönetme. Orayı yerli ahalisine bıraktığımız zaman zaten
sorun mesele çözülür. Evet.
Çözülür. Burada da Amerika iki arada bir derede kalıyor. Yani Amerika'nın işi de kolay değil. Bir taraftan kadim işte müttefiki tırnak içerisinde söylüyorum. Bunu kaybetmek istemiyor. Çünkü Türkiye'yi kaybetmenin bedeli de çok ağır olacaktır gelecekte. Hele hele Rusya ile birlikte olan bir Türkiye olduğu zaman Rusya, Türkiye ve İran Amerika'nın bu coğrafyada işi çok çok zorlanır. Evet. Ama öbür taraftan da çok kullanışlı, çok ucuza mal olan bir silahlı terör örgütü var. İşte adına PKK, YPG, PYD ne derseniz deyin. Çünkü bir Amerika'nın veya Rusya'nın paralı askere vermiş olduğu yani özel güvenlik şirketlerine vermiş olduğu parayla bu PKK'lılara yapmış olduğu yardımı karşılaştığını onda bir seviyesinde. Evet. Yani böyle bir taşeronu da kaybetmek, küstürmek istemiyor. Aslında Rusya bile küstürmek istemiyor bunları. Bu nedenle Amerika şimdi Membiç'ten çıkmış olsa bir karizmasını çizdirecek. İki PKK ile olan ilişkilerinde bir kırılma yaşayacak. Ama diklense dursa Türkiye ile çatışma riski var. Yani Amerika da şu anda sürekli olarak Türkiye'yi Afrin'de oyalayıp bu evet. Manbij olayını da masa başında bir şekilde halletmeye çalışıyor. Hani şişi de kebabı da yakmadan ama çok da kolay olmayacak bu iş. Evet. Türkiye çok kararlı bu konuda.
Hemen parantez açalım. Geçen haftalarda Tillerson Çavuşoğlu görüşmesinde, Tillerson ziyaretinde gündeme getirilen komisyon da çalışmalarına başladı. Bir Türk heyeti Washington'da ilk toplantısını gerçekleştirdi. Orada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bu görüşmelerde Afrin konusunun da gündeme geleceğini, gündemde olacağını söylemişti. Siz de Manbij'in de masada konuşulacağını söylüyorsunuz. Bunu da hemen söyleyelim.
Şimdi Amerika'nın sahadaki projesi Suriye'deki kazanımlarını, yani çünkü Suriye'nin %25'ini el koydu PKK marifetiyle. Bu kazanımlarını elde tutmak, PKK gibi bir taşeronu kaybetmemek, Türkiye ile de ilişkilerini bozmamak. Bunu yapmanın yegane yolunun da masada kendi kontrolünde bir barış sürecinin olması, anayasa komisyonu olması. Bunun için de Cenevre'de olması gerekiyor bu işlerin. Evet. Rusya'nın ise inisiyatif elinde tutması için Astana ve Soçi sürecini canlı tutması gerekiyor. Şu anda sahada işte İran, Hizbullah, rejim, Amerika, PKK, PYD ve buna karşılık Türkiye ve ÖSO, bunların hepsi kendine göre bir alan açma mücadelesi yaparken bir de masadaki mücadele böyle. Yani bir tarafta Türkiye, İran, Rusya'nın oluşturduğu üçlü blokun bir müzakere masası var ve bunlar Suriye'nin bütün kalmasını istiyor ve kendi işlerinde de İran'ın hesabı ayrı, Rusya'nın hesabı ayrı, Türkiye'ninki ayrı olmakla birlikte diğer tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in başını çektiği bir blok var ki Suriye'yi lime lime parçalara ayırmak. Yani burada yeri gelmişken bu Guta olaylarına geçmeden şunu söyleyelim. Buyurun. Hep kimyasal silah meselesi gündeme geliyor. Daha önce de devlet yetkililerimizden de söylendi. Yani Suriye'de 1 milyona yakın insan ölmüşse zehirli gazdan ölenlerin sayısına baksanız bir de normal silahla öldürülenler arkasından kimyasal silahla öldürülene bakarsanız en az kimyasal silahla ölenler belki de açlıktan salgın hastalıklardan yani çok basit insani yardımlar ulaşsa ölmeyecek çocukların hastaların daha fazla olduğu bir coğrafyada kimyasal silah hassasiyeti nedendir?
Evet.
Sorusu akla geliyor. Onda da Hizbullah'ın ve rejimin elinde az da olsa kimyasal biyolojik silahın olması İsrail için bir tehdit olabileceğini düşünerek adamlar kafayı ona takmışlar. Yani Suriye'de 1 milyon kişi ölmüş, 10 milyon kişi yerinden olmuş. Yani o kimsenin umurunda değil. Hala da ölenler ölüyor, şehirler yerle bir oluyor. Fakat hala deniyor ki Suriye'nin elindeki kimyasal silahların kontrol altında alınması. Burada yani Amerika ve Batı dünyasının yegane derdinin İsrail'in güvenliğinin ve bir Yahudinin ölmemesi için 1000 tane Müslüman ölmesinin hiç umurlarında olmadığı gerçeği burada biraz daha ortaya çıkıyor.
Evet hocam. Peki hocam şimdi bir başka gelişmeye bakalım ABD-DAEŞ ilişkisine. Daha önce şunlar söyleniyordu. Siz Afrin'e girdiniz. DAEŞ'tan odaklanmayı uzaklaştırdınız ve DAEŞ güçlenecek deniliyordu. ABD bu argümanı kullanıyordu. Hatta şunu da söylediler. Fırat'ın doğusundan Afrin'e doğru PKK'lıların hareket ettiğini, dolayısıyla DAEŞ'te mücadelenin zayıfladığını söylüyorlardı. Tam da bunlar söylenirken ABD Büyükelçiliği 2 gün üst üste kapalı tutuldu. Bir terör tehdidi sebebiyle. Bu da DAEŞ tehdidi olduğu ifade edildi ki yapılan operasyonlarda da 10-20 civarında DAEŞ'lının gözaltına alındığı ifade edildi. Türkiye'de, Ankara ve Samsun'da. Şimdi bu söylemler ve Ankara Büyükelçiliği'nin kapalı kalması tesadüf mü? Amerika ne yapmaya çalışıyor? DAEŞ'le ilişkisi burada ne boyutta olabilir sizce? Çünkü daha önce Amerika'nın eski büyükelçisi John Bass, Türkiye'de 9 aydır bir bomba patlamıyorsa bunu neye bağlıyorsunuz diye sormuştu. Buradan devam edelim, buyurun.
Şimdi Amerikan Büyükelçiliğinin kapatılmasından başlayalım.
Buyurun.
Velev ki Büyükelçilikle ilgili bir istihbarat alındı. Yani bir saldırı olma ihtimali var. Şimdi Türkiye'de en iyi korunan yerlerden birisi Amerikan Büyükelçiliğidir. Evet. Ve oradaki çalışanlar da dahil olmak üzere en güvende olduğu yer Büyükelçiliğin içerisidir. Siz Büyükelçiliği kapatarak o insanları sokağa salıyorsunuz.
Evet.
Yani buradan bir düşündüğümüzde bunun bir mantığı yok kapatmanın. İkincisi Büyükelçiliği kapatarak dünyaya şu mesajı veriyorsunuz. Türkiye güvenli bir ülke değil. Her an terör saldırısı olabilir. Hı-hı. Turizm acentalarının yaz aylarına dönük bütün rezervasyonları aldığı bir dönemde, evet, bu mesajı vererek ekonomiye bir darbe vurmaya çalışıyorsunuz. Üçüncü olarak da, yani bakın, bir taşla adam kuş katliamı yapıyor adeta.
Evet.
Üçüncü olarak DAEŞ saldırı yapabilir diyerek Türkiye'yi %100 haklı olduğu bir konuda Afrin harekatı ile ilgili köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Hı-hı. Çünkü kendisi de deklare etmişti ki DAEŞ'in %97 Suriye coğrafyasından temizlendi. İşte çölde birkaç yerde simgesel olarak varlığı, evet, kaldı. Aslında Amerika istese onları noktasal olarak hava bombardımanıyla yok eder. Kadın, çocuk, bebek demeden dünyada hiç kimse de buna niye yaptın demez. Fakat burada dikkate değer konu şu. Amerika şu anda Membiç'ten Tel Abyad'a, Tel Abyad'dan Cezire'ye, oradan da Rakka ve daha güneyde Deir ez-Zor ve Ebu Kemal'e kadar olan, yani bütün o petrol bölgesi, tahıl ambarı olan Suriye'nin en verimli toprakların üzerine PYD'yi vurucu güç olarak, önden kara gücü olarak gönderip oralara el koydu. Şu anda Amerika'nın Suriye'de varlığını meşru kılacak hiçbir gerekçe yok. İngiliz BBC televizyonda gösterdi. Bunlar DAEŞ'lıları da kamyonlara yükleyip birbirlerine adeta el sallayarak gönderdiler. Madem mücadele ediyordun, uçaktan bir tane bomba sallasın, hepsini öldürdün.
Evet.
Şimdi burada DAEŞ'in olmadığını biz herkesten çok onu kurduran Amerika biliyor. Fakat Amerika'nın sürekli DAEŞ'i köpürtmesinin sebebi oradaki varlık sebebine meşruiyet kazandırması. Yani sürekli de Türkiye işte ben Güney Koridorun boyunca 30 kilometrelik bir güvenli hat oluşturacağım. Oraya yerli, oranın esas halkını yerleştireceğim. Güvenli belge oluşturacağım vesaire dedikçe bu Amerika'nın bütün hesaplarını alt üst ediyor. Buna karşı da diyor ki DAEŞ'e karşı odaklanalım.
Evet.
Yani adeta bir papağanın aynı şeyi tekrarlaması gibi. DAEŞ şu anda Amerika'nın en büyük ekmek teknesi adeta. Yani bir iki bomba patlasa da DAEŞ'lar adına adam bayram edecek. Nitekim Cerablus'ta geçen hafta, evet, patlayan bir bombada sanırım 5 kişi hayatını, hı-hı, kaybetti. Hemen dünyaya ilk verilen şey işte DAEŞ uç verdi gördünüz mü gibisinden. Halbuki sonradan onu da PKK'nın yaptığı ortaya çıktı.
Evet.
Yani dolayısıyla burada bize bir şeyi gösteriyorlar ama perde gerisinde çok değişik hesapların olduğunu,
evet,
kesinlikle DAEŞ'in bir maymuncuk gibi Amerikan politikalar doğrusuna hareket ettiğinde bilmemiz artık yani çok açık, vaka, net.
Evet.
Bunu bilmemek için insanın gözü kör olması gerekir.
Hı hı. Peki hocam, Doğu Guta'ya da bir bakalım. Doğu Guta'da Birleşmiş Milletler kararı gereğince ateşkes ilan edilmişti ama ortada bir ateşkes yok. Ve bu kararın alınmasından bu yana yaklaşık 1000 kişi katledildi yine rejim tarafından. Doğu Guta yani nasıl kurtulacak, ne olacak, ne bekleniyor? Hatta Doğu Guta'nın da ikiye bölündüğü şeklinde, rejimin saldırıları sonucu ikiye bölündüğü ifade ediliyor. Ne yapılabilir hocam? Şimdi daha fazla?
Doğu Guta'da olanlar şöyle, nasıl ki bizim o Rus uçağını düşürmemize sebep olan Bayırbucak Türkmenlerin olduğu bölgeye Rusya ısrarla bombardıman yapıyordu.
Evet.
Aslında Bayırbucak Türkmenlerine özel bir husumeti yok Rusya'nın. Fakat orada Tartus bölgesinde kendine üs kurmuştu. Yani hemen Rus üslerine 20 kilometre, 10 kilometre mesafede yabancı bir unsuru görmek istemiyor. Ve onları, evet, oradan bir şekilde yok etmeye çalışıyordu. Şu anda rejimin yapmaya çalıştığı şey de başkent Şam'a çok yakın bir ilçe konumunda olan Guta bölgesinde rejimin dışında başka bir gücün olmasını istemiyor. İran ve Hizbullah da buna destek veriyor. Rusya'da üç maymunu oynuyor. Görmedim, duymadım, bilmiyorum hesabıyla. Rejim uçakları gidiyor, havadan bomba yağdırıyor. Aslında Rusya dur dese
duracak.
Yani başka uçak falan kaldıramaz rejim. Esad rejimi. Dolayısıyla Doğu Guta'da değişik ülkelerden gelip Suriye'de yıllar içerisinde değişik grupların içerisine girmiş ve onlarca hizip ve grup var. Yani adı muhalif ama şimdi Çeçenistan'dan, Dağıstan'dan gelen ve Nusra'nın uzantısı olduğu söylenen gruplar var. Fransa'dan, Almanya'dan, Avrupa ülkelerinden gelip işte önce DAEŞ'e katılan, ondan sonra DAEŞ'ten de ayrılıp başka gruplar içerisine girenler var. Yani o ülkeye geliş amacının dışında birkaç kez saf değiştirmiş orada silahlı gruplar var. İşte 300 kişilik, 500 kişilik her neyse. Şimdi bunlar da artık orada ölümüne mücadele ediyorlar. Rejim bunları yok ederim bahanesiyle kadın çocuk sivil düşünmüyor. Çünkü kara harekatı yapacak çok da fazla askeri elinde kalmadığı için havadan rastgele bombardıman ediyor. Tabii orada olan orada masum sivillere, kadınlara, çocuklara. Yani Türkiye bir koridorla kurtarmak istiyor. Fakat nereye kadar? Yani şu anda İdlib bölgesinde de yani Türkiye'de 3,5 milyon insan var. Bir 3 milyon civarında da İdlib bölgesinde yığılmış durumda. Yani hala Guta bölgesinde getirirsek yani o zaman Suriye nüfusu 21 milyondu. Neredesin yarısı bizim sınırımızın içinde ve kenarında olmuş olacak. Zaten Suriye rejiminin, İsrail'in, Batı dünyasının istediği orada bir mıntıka temizliği yapmak. Yani bir taraftan o insanları kurtarmak istiyoruz insani olarak. Diğer taraftan da onların ekmeğine yağ sürmemek de gerekiyor. Yani ülkeyi adeta onların inisiyatifine terk edip boşaltmak gibi bir yani etnik temizlik yapıyorlar. Yani kendi gibi olmayan herkesi o bölgelerden çıkarıyorlar.
Evet hocam. Peki inşallah Doğu Guta'da oradaki insanlar da tez zamanda.
Yani onun çözümünde Rusya. Yani Rusya elini koyup da bu böyle olacak dediği zaman her şey ertesi gün değişebilir. Rusya'nın göz yummasıyla oluyor her şey.
Peki hocam. Teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Medeniyet Coğrafyamız programımızın ilk bölümünü burada noktalıyoruz. Kaldığımız yerden birazdan devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Medeniyet Coğrafyamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Erkam Radyo'dayız. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam bir başka önemli gelişmeyle devam edelim. Geçen hafta iki Yunan askeri Türkiye sınırında içeride yakalandı ve tutuklandılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından. Ve üzerlerinde kamuflajları vardı ve aynı zamanda çektikleri fotoğrafları komutanlarına göndermişler.
Evet.
Böyle bir ayrıntı var ve Yunanistan askerlerinin serbest bırakılmasını, iade edilmesini istedi ama şöyle de bir durum var. Bizim de darbeci askerlerimiz Yunanistan'ın elinde. Onların da tırnak içinde bağımsız yargıları bize teslim etmemişti. Şimdi böyle bir durum oluştu. Karşılıklı olarak herhangi bir takasın söz konusu olmadığını ifade ettiler. Ne dersiniz, Yunanistan askerleri ne arıyordu bizim sınırımızda içeride ve nereye varır bu durum?
Şimdi Yunanistan'dan Türk sınırını geçerek yakalanan o iki askerin yakalandığı gün hava oldukça karlıydı. Evet. Dolayısıyla askerlerin söylediği de doğru olabilir. Hı-hı. Yani yanlışlıkla geçmiş de olabilirler. Casusluk amacıyla da geçmiş olabilirler. Casusluk amacıyla geçmiş olsalardı bile eğer bu 15 Temmuz olmasaydı bizim darbeci askerlerin orada alıkonulup Türkiye'ye iadesi gerçekleşmiş olsaydı yani Türkiye ile Yunanistan arasında bu tür çetrefilli meseleler olmamış olsaydı biz bugün bu konuyu konuşma gereği bile duymazdık. Bir şekilde bir mahkeme olur gönderilirdi.
Evet.
Ama size karşı darbe yapan, canınıza kasteden ve her şeyle tescilli darbeci askerleri siz Türkiye'ye göndermiyorsunuz. Eskiden diyorlardı ki Türkiye'de idam var. Şu an idam da yok.
Evet.
Hiçbir gerekçe olmadan bu tamamen Yunanistan'ın Almanya ve Batılı bankalara olan borcundan dolayı siyasi baskı yapılıyor. Hukuk sistemine ve siyasi sistemine, onların baskısına da karşı gelemedikleri için boyun eğerek bizim iade talebimizi reddediyorlar. Buna karşılık zaten sınırı geçmiş, kamuflajlı. Yani Türkiye istese bu insanları öyle ya da böyle istediği kadar hapis yatırabilir. Hiç kimse de buna engel olamaz. Uluslararası hukuka göre sen sınırı geçmişsin. Casusluktan yargılarsın. Eğer olaya negatif yönden bakarsan o askerlerin işi çok zor.
Evet.
Pozitif yönden bakarsan da salıverir gidersin. Ama bize yapılanlar, şimdi devletler arası ilişkilerde mütekabiliyet ilkesi vardır. Hı-hı. Yani bazen biri senin konsolosunu sınır dışı ettiği zaman öbür ülkenin konsolosu dünya iyisi bir insan olsa siz de ona mütekabiliyet gereği ülkesine göndermek zorundasınız. Bu da bize yapılanın karşılığı olarak onların da yargılanması, iade edilmemesi gereken bir durumdur. Bunu böyle değerlendirmemiz gerekiyor. Diğer sorunuz...
Bir de Akdeniz'de sular ısınıyor gene. Bu kaynakları arama çalışmaları devam ederken daha önce İtalyan bir firma Güney Kıbrıs adına arama yapıyordu. Ama Türk tarafının engellemeleri üzerine çekilmek zorunda kaldı. Yerine ABD'li bir şirket devreye girdi. Onu da 6. filonun koruyacağı iddia edildi. Hatta 6. filonun Akdeniz'e giriş yaptığı biliniyordu. Ama Pentagon'dan bir yalanlama geldi. Böyle bir niyetimiz yok denildi.
Yani, Amerika'nın Türkiye ile ilişkileri tam da düzeltmeye çalıştığı bugünlerde böyle bir şeye girişmeyebilir ama bugünlerde.
Evet.
Fakat geçen haftalarda da konuştuk. Bu Doğu Akdeniz konusu daha çok nasıl ki Suriye iç savaşının böyle bugünden yarına bitmeyeceği gibi bu konuda çok çetrefilli bir konu. Birincisi Türkiye Kuzey Kıbrıs'la birlikte adada Rumlarla Türkler olmak üzere iki tane ortak eşit halkın ve devletin olduğunu savunuyor. Batı Avrupa, yani Avrupa Birliği, Amerika ve dünyanın birçok ülkesi ise Kıbrıs'ta sadece Rumları tanıyor. Evet. Bir kere burada bir problem başlıyor. Ardından daha ileri aşamada orada gaz rezervlerinin olduğu biliniyor. Hatta Mursi döneminde keşfedilen bu gazlar Mursi devrildikten sonra ilan edildi. Mısır da bu konsorsiyumun içerisine alındı. Şimdi Rum kesimiyle İsrail'in bir işbirliği var. Sonra Sisi döneminde Mısır'ı da dahil ettiler bu konsorsiyumun içerisinde. Daha da enteresan ve vahim olanı Katar da bu işin içerisinde. Yani biz şu anda o Katar'ın zor durumunda el verdik, üst kurduk, şey yaptık. Şu an Amerika Birleşik Devletleri ve Batı dünyası bir şekilde bu doğal gaz alanında Katar dünyada özellikle sıvılaştırılmış petrol gazında dünya birincisi ve buradaki konsorsiyumun içerisine dahil ettiler. Şimdi Türkiye haklı olmasına haklı ama karşısında da dünyanın o petrol gaz şirketlerinin en kallavi devleri var. Rum lobisi, Yahudi lobisi gibi iki büyük dış dünya lobi merkezleri var vesaire. Ama Türkiye diyor ki ben bu Kıbrıs civarındaki münhasır alanlar, mücavir alanlar dediğimiz parsellerde yani Türklerin yani Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağını deklare ediyor. Dolayısıyla da bu kuzey ile güney, Rum kesimi ile Türk kesimi arasındaki kaynakların paylaşımı sorunu çözülmeden de bu kavga gürültünün kolay kolay bitmeyeceğini biliyoruz. Çünkü onlar iyi oyun kuruyorlar. Ama hep söylüyoruz Türkiye şu anda oyun kuracak yeteneği ve gücü yok ama kurulan oyunları bozma gücüne ve yeteneğine sahiptir. Her defasında bakın koridor açmaya çalıştılar. Fırat Kalkanlı ve Afrin'i yaptı. Şu anda da onlar Doğu Akdeniz'de bir film çeviriyorlar, bir takım senaryolar yazıyorlar. Türkiye diyor ki hiç boşuna heveslenmeyin. Bu oyununuzu yine başınıza geçiririm. Ya da diyor beni de oyunun içine dahil edersiniz. Benim de istediğim payı bana verirsiniz. Yani onlar alışmışlar Türkiye'yi dışarıda bırakıp istedikleri kadar bir ulufe, istedikleri kadar bir sus payı verip durdurmayı. Türkiye'de diyor ki ben eşit bir ortağım burada. Olay evet. Bundan ibaret.
Evet hocam. Peki. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın iki önemli ziyareti oldu. Mısır'a ve İngiltere'ye gitti. Mısır'daki temasları sırasında sarf ettiği bazı sözler dikkat çekici ve tepki topladı. Bunun üzerine Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden de bir yalanlama geldi açıkçası. Selman Türkiye, Katar, İran için şeytan üçgeni ifadelerini kullanıyor. Türkiye'nin de Osmanlı politikasını sürdürdüğünü, buna benzer şeyler söylüyor. Ankara Büyükelçiliği şöyle dedi. Biz orada İhvan-ı Müslimin'i ve terör örgütlerini kastettik dedi. Türkiye'yi kastetmedik. Oradaki ifade bu değildir dediler böylesine bir açıklamayla. Bir taraftan bir başka gelişmede Türk dizileri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yasaklandı. Buna da bir temas edelim. Neden böyle bir gerekçe, ne olabilir? Neden böyle bir yasağa ihtiyaç duyarlar? Buyurun hocam.
Şimdi malumunuz Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri'nde Cezire'ye benzer, yani Katar merkezli Cezire'ye benzer halkın nabzını tutan, bazen İhvan-ı Müslümin'e, Hamas'a, yani Orta Doğu coğrafyasındaki Arap halklarının da hissiyatına tercüman olan, yayın yapan birçok medya organı bu terör bahane edilerek, çünkü İhvan-ı Müslümin terörist kategorisine koyarak kapatıldı zaten. Şu andaki yayın organlarının büyük bir kısmı, kamu veya özel olsun, devlet kontrolünde olan yayınlar ve bunlarda da hep Türkiye'nin adeta İran'la aynı kefeye konarak işte işgalci, işte Osmanlı politikası güdüyor, işte bizim topraklarımızı, petrollerimizi elimizden alıyormuş intibaını uyandıracak. Bunu direkt söylemeseler de aba altından halka böyle bir mesaj veriyorlar. Fakat Türk dizilerini izleyen halkın ise bu haberlerde duyduklarıyla televizyonda seyrettikleri pek birbirine uymayınca bunlar en kısa ve kestirme yoldan yasaklama yoluna gittiler. Bu da ne kadar niyetlerinin hasmane olduğunun bir göstergesi.
Evet.
Onu bir kenara koyalım.
Peki.
Bir diğer konu şu anda Mısır'la Suudi Arabistan'ın yeni projelerle, özellikle bu Sina Yarımadası, Akabe Körfezi kıyılarında, İsrail sınırına yakın o bölgelerde yeni bir takım projelere imza attığını görmekteyiz. Burada Amerika'nın yapmaya çalıştığı şey, Orta Doğu coğrafyasında dörtlü bir sac ayağı vardır. Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Mısır. Şimdi bu dörtlü sac ayağından, şimdi Türkiye ile İran bu Astana sürecinde Rusya ile birlikte bir masa etrafında toplanınca Amerika'da Suudi Arabistan'la Mısır'ı yan yana getirme ihtiyacı duydu. Hı hı. Çünkü bu dörtlünün üç tanesi bir yerde yer alınca öbürü boşa düşmüş oluyor. Yani bu tarih boyunca böyledir. Bu nedenle Amerika şu anda sadece Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni İsrail'le yakınlaştırmakla kalmıyor. Aynı zamanda Mısır'la da bunları bir şekilde, aralarındaki problemleri sümen altına koyarak bir araya getirip bir blok oluşturmaya çalışıyor. Evet. Ama bunlardan ne olur? Bu bloktan ne çıkar?
Evet.
Önümüzdeki aylarda, yıllarda, hı-hı, bekleyip göreceğiz.
Peki hocam. Şimdi biz genelde medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmeleri değerlendiriyoruz ama bir de ABD-Çin ekseninde, buna Çin'in yanına Avrupa Birliği'ni de koyabiliriz belki, bir çelik savaşı yaşanıyor. ABD Başkanı Trump dün akşam, daha doğrusu dün diyelim, bu çeliğe ve alüminyuma vergi getiren kararı imzaladı. Bu ne anlama geliyor? Yani çelik savaşları nedir hocam? Bu ne gibi sonuçlar doğuracak? Bize biraz anlatabilir misiniz?
Şimdi Amerika Birleşik Devletleri dünyaya işte küreselleşme diye bir jargonla çıktı yıllar öncesinden. Neydi bu küreselleşme? Sermayenin serbest dolaşması, malların serbest dolaşması ve emeğin serbest dolaşması. Baktılar ki emeğin serbest dolaşması çıkarlarına aykırı geliyor, tak diye vize koydular. Dikkat edin, artık fakir, fukara, garip, kuraba ülkelerden Avrupa'ya, Amerika'ya kimse gidemiyor. Belli evet. kriterleri geçenler. Ama onların küresel bankaları dünyanın her yerinde şube açabiliyorlar. Onların malları, ürünleri, Coca-Cola firması, McDonald's'ları dünyanın her köşesinde mallarını da satabiliyorlar. Bakın, mal dolaşabiliyor. Evet. Sermaye dolaşabiliyor, emek dolaşamıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri baktı ki bu malların dolaşımı sırasında bazı dolaşan mallar Amerika'nın lehine işlemiyor. Yani çark sizin lehinize işliyorsa bu demokrasidir, özgürlüktür, insan haklarıdır, küreselleşmedir vesaire. Bunu kutsayacaksınız. Ama sizin tersinize işliyorsa birdenbire adam tavrını değiştirdi. Çeliğe ve alüminyuma, çeliğe %25, alüminyuma %10 gümrük vergisi koyuyorum dedi. Bu bir ülke için en doğal haktır, koyabilir. Fakat siz bunu koyarsanız bir başkası da sizin ürünlerinizin oraya girmesine gereken bir kota koymaya başlar. Ve Amerika şu anda o askeri gücünden kaynaklanan bir şımarıklıkla dünyaya meydan okuyor, ama bunun evet. geri dönüş faturası çok acı olabilir. Birinci ve ikinci dünya savaşlarının çıkış sebeplerine baktığımızda perde gerisinde birinci derecede sömürge alanlarının paylaşımı evet. ve diğer ikinci derece baktığımızda bu çelik ve demir çelik ürünleriyle ilgilidir. Zaten ondan sonra Avrupa Birliği kömür ve çelik birliği olarak evet. başladı. Bugünkü Avrupa Birliği'ne geldi 1958'den itibaren, Roma Anlaşması'ndan bu yana. O halde bu çeliğe vergi koymak, yani tek başına düşündüğünüzde bir ülkenin hakkıdır dersiniz. Ama bu defa Amerika'nın da dünyaya satmış olduğu bir takım ürünlere o ülkeler de benzer şekilde karşılık verdiğinde dünya ticaret savaşları başlayacaktır. Hani hep derdik 2000'li yıllarda kazan kazan politikası, herkes kazanıyordu. Evet. Şimdi de herhalde bundan sonra kaybet kaybet politikası olacak. Evet. Herkes kaybedecek ama kim daha az, kim daha çok kaybedecek. Evet. Bunun hesabını yaparız gibi geliyor bundan sonra bu Trump'ın aldığı agresif kararla. Çünkü o karar Amerika'ya göreceli bir fayda Hı-hı. sağlayacaktır, ama onun bir de tetiklediği karşı tarafta Avrupa Birliği ülkeleri, Çin ve diğer ülkelerde herhalde buna karşı bir reaksiyon göstereceklerdir diye düşünüyorum. Türkiye de bu arada Amerika'ya o çelik ihracatı yapan ülkeler arasında %6-7'lik bir payla Türkiye'de Amerika'ya bu konuda mal satıyordu. Bu kotalardan biri Türkiye'ye de gelmiş oldu bu şekilde. Evet. Çünkü dünyadan Türkiye, şöyle bir ön bilgi vereyim. Türkiye bir taraftan demir filizinden demir ve çelik üretiyor. İskenderun, Karabük ve Ereğli demir çelik fabrikasında. Diğer taraftan da Ukrayna, Rusya başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden hurda demir alıyor. Bunu işliyor. Çeliğe ve demire dönüştürüp dünyaya ihraç eden bir ülke. Yani bu konuda Hindistan, Türkiye çok büyük meblağlar üretip dünya pazarlarına sunan bir ülkedir. Yani biz şu anda çelik ihracatçısı bir ülkeyiz. Bundan biz de ucu birazcık da bize dokunuyor, çok olmasa da.
Peki hocam. Trump'ın aldığı radikal kararlardan biri de hiç şüphesiz Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımak kararıydı. Onun bir sonraki adımı Mayıs ayında bunun gerçekleşeceği idi, açıklanmıştı. Şimdi Trump şöyle bir açıklamada bulundu. Netanyahu ile ortak bir araya geldiği basın toplantısında ABD Büyükelçiliğinin açılışına bizzat katılabilirim dedi. Bu provokasyonu daha da tırmandırmaz mı? Zaten bir ortamı germişti. Bir de gidip açılışa katılması nasıl değerlendirilir? Nelere
Şimdi
yol açar?
Şimdi tarihi tekrar edelim. Hangi tarihte açılıyor?
14 Mayıs.
14 diye. Mayıs'ın evet. özelliği ne? İsrail'in kuruluş günü.
Evet.
Peki bunlar Filistin'de ne olarak Nabka diye evet. sanırım, yanlış bilmiyorsam matem günü evet. şey günü olarak karşılanır. O gün Filistinliler dükkanlarını açmazlar ve sürekli protesto gösterileri evet. yaptıkları bir gün. Zaten normal şartlarda 1947-48'den bu yana Filistinlilerin sürekli olarak o günü protesto etme evet. günü olarak kabul ediyorlar.
Evet.
Bütün İsrail asker ve polisinin teyakkuzda olduğu bir gün.
Evet.
Siz o gün taşıyorsunuz. Üstüne üstü yetmiyormuş gibi bir de o gün
Trump geliyor.
Oraya geliyorsunuz. Bu yaraya tuz basmak gibi bir şey. Bakalım yani
sonuçlar ne olmuş?
Yani bu hani son 70 yıllık sürece baktığımızda hiç olmaması gereken bir gün bu ama bugün yapıyorlar. Yani evet. Taşıması ayrı bir vehamet. O gün taşıması üstüne bir de katmerli tuz biber ekiyor.
Peki. Bir de İsrail'in aldığı bir karar var. Skandal bir karar. Şimdi İsrail Filistinli şehitlerin cenazelerini teslim etmemek konusunda bir yasa çıkardı ve bu da kabul edildi. Herhangi bir provokasyona sebebiyet vermesin bahanesiyle. Nasıl bir yasa yani nasıl bir gerekçesi olabilir bunun başka? Skandal bir karar gerçekten de.
Ya şu anda İsrail'in yapıp ettiklerine skandal, insan hakları ihlali şu bu demenin bir anlamı yok. Çünkü İsrail diyor ki ben yapıyorum diyor. Ve oldu diyor. Dünya bunu kınar diyor. Mesela diyelim ki Kudüs'ün işte Amerika'nın başkenti Tel Aviv'den oraya taşınmasını Türkiye'nin öncülüğünde bütün Birleşmiş Milletler Güvenlik Birleşmiş Genel Kurulu toplandı.
Evet.
Bütün dünya yani 3-5 kıytırık ülke dışında herkes bunun yanlış olduğuna dair oy verdi. Amerika bunu veto etti ve şu anda da taşıyor.
Evet.
Dolayısıyla İsrail diyor ki Amerika bunu veto ettiği sürece diyor. Hiç kimse beni kınayamaz bile diyor. Bırakın herhangi bir yaptırım uygulamasını. Dolayısıyla da İsrail diyor ki silah gücü bende var diyor.
Hı hı.
Medya ve dünyadaki medya gücü de bende diyor. Birleşmiş Milletler'den de diyor veto
evet.
yetkisi var Amerika sayesinde hı hı. diyor. Amerika mı İsrail'i yönetiyor? İsrail lobisi mi Amerika'yı yönetiyor? O da ayrı bir muamma. Dolayısıyla yani yapılan işin insan haklarına oradaki normal demokrasiye, bugünkü dünya düzenine ne kadar uyduğu vesaire hiçbir anlamı yoktur. Çünkü İsrail kurulduğu günden beri hiçbir Birleşmiş evet. Milletler kararına uymamıştır zaten. Hı hı. Daha önce veto yokken çıkarılmış kararlara da uymuyor.
Evet.
Dolayısıyla söz konusu İsrail olduğunda olaya başka bir şekilde düşünmemiz lazım. Onların mantığına göre anladığım kadarıyla işte Filistinli şehit edilen gençlerin
evet.
cenazelerinde bir takım nümayişler yapılıyor. Törenler düzenleniyor vesaire. Bu da Filistinlilerin o bilinçlerini daha da keskinleştiriyor. Sanırım bunu engellemek için diyor ki cenazelerinizi diyor ya diyor işte gece yarısı alıp gömerseniz olabilir yoksa diyor vermiyorum diyor. Yani bunun üzerine bir de diyor nümayiş yapmasına izin vermiyorum diyor. Yani onların kendine göre mantığı bu. Bize göre ne kadar insan hakları ihlali ama onlara göre de işte bir cenazeyle ilgili gene toplanacaklar diyor vesaire.
Evet.
Böyle bir zihin dünyasında yaşayan bir toplum bunlar.
Evet, İsrail geçen haftalarda yine bir başka karar almıştı ama geri adım atmak zorunda kaldı. Niye? Karşısında güç gördü çünkü. Kiliseden vergi almayı düşünmüştü.
Kıyamet
Kilisesi bunu protesto için kapandı birkaç gün ama sonrasında tepkiler üzerine İsrail bundan vazgeçti ve tekrar açıldı.
Evet.
Ama gerçekten de güç gördüğü zaman geri adım atabiliyor.
Oradaki Müslüman ahali de,
evet.
Bütün Müslüman cemaat de Doğu Kudüs'tekiler Hristiyan kiliselere karşı uygulanan çünkü Hristiyanlar daha azınlıkta Kudüs'te
evet.
Müslümanlara göre destek oldu ve dünya kamuoyundan da bir karşı duruş olunca geri adım attı. Yani İsrail'in ve Yahudilerin dünyadaki yüzyıllar boyunca hatta Batı dünyasının zihin kodlarına baktığınızda anladıkları dil güçtür. Yani
evet.
Eğer gücünüz varsa masaya yumruğu vurup istediğinizi elde edebiliyorsanız sizinle oturup belli konuları konuşabiliyorlar. Aksi takdirde sizi parmağında oynatıyorlar. Bu
evet.
kadar basit.
Peki hocam. Şimdi Kuzey-Güney Kore arasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Aynı zamanda yeni bir gelişme daha var. ABD Başkanı Trump'la Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşeceği açıklandı.
Evet.
Buna da bir bakalım neler yaşanıyor orada olumlu gelişmeler var diyebilir miyiz?
Hı hı.
Hatta Kuzey Kore bu görüşmeyle alakalı olarak da nükleer denemelerini durdurma kararı da alabileceğini ifade etti.
Şimdi önce Kuzey Kore ölçeğinde bakacak olursak Kuzey Kore elinde nükleer silahları olan nükleer denemeler yapan ve Amerika'ya da adeta posta koyan bir ülke idi. Ama bu diğer taraftan da halkının bir dilim ekmeğe muhtaç olduğu derecede fakir bir halk. Ve Güney Kore ile Kuzey Kore arasında bu olimpiyatlar nedeniyle bir karşılıklı görüşmeler oldu. Ve Kuzey Kore şunu söyledi. Benim elimde her ne kadar atom bombası da olsa, nükleer silah da olsa ben bunu Güney'e karşı kullanmayacağım dedi.
Evet.
Yani Güney Kore'de ikisi de aynı halk olduğu için yani ben Kore halkına karşı bunu kullanmayacağım dedi. Bu söz Güney Kore'de bir yumuşama ve sevince sebep oldu. Yani hep Amerika şununla korkutuyordu. Yani bunların elinde nükleer silahlar var, sizi bir düğmeye basmakla yok eder. Kuzey Kore böyle bir jest yapınca, Güney Kore'de buna yaklaşınca bu Amerika bundan pek hoşlanmadı. Ve Güney Kore'ye tekrar fabrika ayarlarına dönmesi konusunda, yani bağımsız hareket edemeyeceği konusunda uyarıda bulundu. Yani Güney Kore şu anda ekonomik olarak Türkiye'den daha ileri bir noktada. Mesela elektronik alanda tabii, şu kullandığımız evet. Samsung telefonlardan tutma, otomotivde bir sürü marka vesaire. Evet. Ama bütün dış politikası, yani biraz ABD kaba elinde dersek, yuları tamamen Amerika'nın elinde.
Evet.
Ve yani Türkiye'nin 1960'lı yıllardaki yani istihbarat teşkilatının maaşını NATO'nun verdiği bir Türkiye düşünün. İşte 60'lı evet. yılların işte o 60 ihtilalinden sonraki bir Türkiye'yi. Kore'nin ekonomik olarak gelişmişliğini bir tarafa bırakacak olursak siyasi durumu o şekildedir. Yani şu anda Güney Kore kendi başına bağımsız politika üretebilecek bir noktada değil. Hatta Japonya bile değil. Japonya ve Güney evet. Kore tamamen Amerika'nın güdümündedir. Çünkü Amerika onlara diyor ki yani benim buradaki şemsiyem uçak gemilerimin koruması olmazsa Çin ve Rusya sizi burada yani çiğ çiğ yer yutar anlamında onları korkutuyor. Dolayısıyla Amerika ne derse Güney Kore ve Japonya'da bir şekilde onlara göre tavır almak zorunda kalıyor. Kuzey Kore'yi de bu kadar konuşturan aslında Çin'dir. Evet. Çin'in de Amerika ile olan hesabını görmek için o nasıl ki Suriye'de kara harekatında kendi askeri ölmesin diye PKK'lıları kullanan Amerika var. Çin'de ticari olarak çok fazla girift ilişkiler var Amerika Birleşik Devletleri. İlişkilerini bozmamak için Amerika'ya vermek istediği mesajı Kuzey Kore üzerinden evet. veriyor. Yani Kim Jong-un'un eti ne, budu ne? Gerçi televizyonda bayağı kilolu gözüküyor ama o şey olarak siyasi bir gücü olan bir kişi değildir. Evet. O da onun arkasındaki güç tamamen Çin'dir.
Şimdi peki Kim ve Trump'ın görüşmesini nasıl değerlendirirsiniz?
Yani Amerika bir şekilde Kuzey Kore'yi bertaraf etmek, yani ona bir ceza kesmek istiyor. Uçak gemilerini oraya gönderdi. Çin de Kuzey Kore'ye dedi ki ayağını denk al. Yani Amerika hışımla gelirse seni ben de kurtaramam. Bu defa Kuzey Kore ortamı yumuşatmaya çalışıyor. Amerika da tam tersine gerginlik politikası izleyerek yani ben hazırlığımı yaptım, sana haddini bildireceğim diyor. Evet. Bakalım sular ısınıyor orada da.
Evet.
Olayın yani şu anda alttan alan Çin ve Kuzey Kore olayı gerginleştiren Amerika. Çünkü
Amerika.
Önceden yaz aylarında Kore meydan okuyordu Kuzey Kore.
Evet.
Şimdi Amerika da artık onunla dersini vermek üzere gemileriyle konuşlandı. Amerika artık olayı başlatmak üzere, hamleler yapmak üzereyken bu tür şeyler de hiç hoşuna gitmiyor.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık da programımızın sonuna gelmiş
olduk. Almanya'daki o PKK'lara karşı evet. olan tavır vardı. Salih Müslim'in İsveç'e geçmesi vardı. Birkaç konu daha vardı ama her zaman olduğu gibi yine süremiz yetmedi.
Evet. Peki. Peki. Çok teşekkürler hocam. Değerli dinleyenler, haftaya yeni bir Medeniyet Coğrafyamız programında buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar. Hoşça kalın.